Değerli dostlarımız merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Kıymetli dostlar, bugün evrimci tarih anlayışıyla tarihi okuma meselesini konuşacağız. Ergün hocamız bu konuyla ilgili Star gazetesinde bir yazı kaleme aldı. İtalyan düşünür Vico'nun Yeni Tarih adlı kitabına telmihle Tanrılar, Kahramanlar ve İnsanlar başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Onun üzerinden Batı'daki bu evrimci tarih anlayışı bizde İslam'da neye tekabül ediyor ya da biz tarihi nasıl okuyoruz? Kahramanlar bizde neye tekabül ediyor? Biliyorsunuz bu üçlü okuma meşhurdur Batı düşüncesinde. Biz sosyologlarda da bunu görüyoruz. Mesela Auguste Comte'un hocam
Üç halin.
üç hal kanunu var
Kanunun.
meşhur. Bize üç hal kanunu diye geçilen bir teorisi var. Orada da teolojik çağ, metafizik çağ ve en son olarak da işte günümüze kadar uzanan çağı da işte pozitif çağ, işte pozitivist diye adlandırdığımız çağ olarak nitelendiriyor. İşte görüyoruz ki yine İtalyan düşünür Vico'da Tanrılar Çağı, Kahramanlar Çağı ve İnsanlar Çağı diye adlandırılan yine böyle bir üçlü okumayla karşı karşıya kalıyoruz. Hocam hem Batı'daki bu üçlü okuma, siz diyorsunuz bu bir okuma şekli, yazınızda
Evet,
da bunu
evet.
belirtiyorsunuz. İşte benim aklıma bir Comte geldi. İşte siz Vico'dan telmihle bu yazıyı kaleme aldınız. Nereden geliyor hocam bu? Ve biz biliyoruz ki her zaman işin ucu gelip Batı medeniyetine dayandırılıyor. İşte o insan çağı ya da pozitivist çağ diye adlandırılan çağ da ilerlemenin en uç kısmında da biz işte Batı medeniyetiyle karşılaşıyoruz. Genelde
Evet.
onunla noktalandırılıyor. Bu okuma şekli nereden çıktı? Bizde neye tekabül eder? Ya da böyle bir okuma şeklini biz de yapsak,
Evet.
siz böyle bir okuma şekli denemesinde peygamberler üzerinden yapıyorsunuz. Neye tekabül eder? Ya da
Evet.
bu daha da geliştirilebilir mi hocam?
Aslında bu konu günümüzde çok yoğun olarak yeniden gündeme geldi. Yani tarihi okuma tarzı ve bu tarihi okuma tarzı yapılırken Avrupa'daki okuma tarzı çok merkeze alınıyor. Avrupa'daki okuma tarzı da modern dönemde Rönesans sonrasında gelişen bir okuma biçimi. İlerlemeci veya evrimci bir bakış açısına sahip, insanların yeryüzünde ilk olarak ilkel olduğu, bilinç sahibi olmadıkları, rüyayla gerçeği karıştırdıkları, zaman içinde
Tanrı
insan,
uydurdukları değil mi hocam?
evet tabii,
Tanrılar
yani bu
uydurdukları.
antropologlarda Morgan'a baktığımız zaman, Fraser'a baktığımız zaman bunları savunur veya sosyolojiye işte Auguste Comte bunu savunur veya Renan, pozitivist yine işte önce büyü vardı, sonra din çıktı, şimdi bilim var deyip insanlar efendim güya ilk yeryüzünde yaşamaya başladıklarında bilinç düzeyleri ilkeldi, yoktu. Rüyayla karışıktı, rasyonalite düzeyi çok düşüktü. Sonra din çıktı, bununla karışık bir biçimde insan birazcık uyanmaya başladı. Tanrılar vardı hep.
Evet.
Tanrılar vardı. İşte Greklerde görüldüğü gibi veya Mezopotamya'da tanrı kralların olması gibi bunları örnek gösteriyorlar. Arkasında da bu tanrılardan sonra kahramanlar geldi. Yani efendim işte yine Avrupa düşüncesine İlyada diyelim destanına baktığımız zaman
Evet.
orada bir takım kahraman insanlar var. Savaşı yürütüyorlar. Bir Olimpos dağlarında savaşı seyreden ve gerektiğinde müdahale eden
Tanrı var.
tanrılar var. Zeus vesaire. Öte yandan bir de alanda Truva'da gezip dolaşan, savaşan kahraman adamlar var. Aşil gibi vesaire,
Ve bunlar
değil mi?
tanrılarla da iletişim halinde.
İletişim halindeler.
Bazen karşı çıkıyorlar, değil mi
Bazen
hocam?
evet.
Evet.
En sonunda da yani İlyada destanını okuduğumuzda çok dini bir destan aslında. Ama mitolojiyle, dinle karışık olan bir destan. Öyle seküler bir destan da değil.
Evet.
Sonra da diyorlar ki insanlar artık bilinç düzeyleri gelişti, evrimleşti, insan olmaya başladı ve modern çağda artık insan var. Vico çok önemli bir tarihçi Avrupa için, İtalyan, Yeni Tarih diyor. Kitabının adı da Yeni Tarih. Alt başlığında da toplumsallığı vurgular ve hatta Avrupa'da derler ki şeyden İbn Haldun'dan etkilenerek tarih yapan ilk kişi. Aslında İbni Haldun'un gölgesi bile etmez yani. Ve İbni Haldun mesela 14. yüzyılda yaşamış olan bir tarih düşünür. Sosyal teorisyen,
tarihçi. Bu arada hocam Vico'nun bu kitabı Yeni Tarih Türkçe'ye çevrildi mi?
Tabii. Bu da yakın zamanlarda. Evet. Yani 5-6-10 sene geçmez.
Evet,
yeni
hocam.
Çevrildi.
Evet. İbni Haldun'dan
Batı
bahsediyordunuz.
Batı düşüncesine geçiş açısından önemli bir metin.
Evet.
Ve bu Batı düşüncesine modernliğin tarihe bakışını da yansıtıyor. O nedenle onlar tarihe böyle bakıyorlar.
Evet.
Şimdi günümüzde de yeniden tarih kurgulanırken İslam düşüncesi hesaba çekiliyor ve o evrimcilik üzerinde okunmaya çalışılıyor. Halbuki bizim kısas enbiya geleneğimiz var.
Hocam oraya geçmeden az önce de sözünüzün arasında bir geçti. Biz daha önce burada konuştuk. İşte o Hariri'nin kitabına telmihle işte insan tanrılar, tanrı insan o benzetmesi. Bu çağ yani
bak,
şimdi
o da...
insanlar çağı ya da pozitivist çağ aslında şu an biraz da böyle tanrı insan çağına dönüştü değil
aynen
mi hocam?
Aynen öyle. Bakın çok enteresan, güzel bir noktaya temas ettiniz. Bakın Harari bile yine evrimci düşünmeye devam ediyor. Ve Harari yine ateist, evrimci bir tarihçi olarak getiriyor.
Evet.
Sonuçta insanı yine diyor artık insanlar çağı oldu ama bu insanlar çağında bu insan artık tanrıdır diyor.
Evet.
Peki kimse Harari'ye demiyor. Bu modern düşüncenin tanrılar çağının geride kaldığı, kahramanlar çağının geride kaldığı, bireyin önemli olduğu, öznenin önemli olduğu, insanın önemli olduğu bir çağa gelmiştik. Sen neden tanrıdan bahsediyorsun? Üstelik sen ateist bir insansın.
Ya.
Ateist bir insan tanrıdan bahseder mi?
Niye ilkel mi? Madem ilkel kabul ediyorsunuz o dönemi, niye onunla bağlantı kuruyorsunuz?
Niye kuruyorsun? Tanrılar aşıldı, kahramanlar da aşıldı, insana geçildi madem. Neden tanrılar diyorsun? Çünkü tanrı düşüncesi, tanrı duygusu, Allah duygusu diyelim, inanma, mutlak bir iradenin varlığına inanma duygusu insanın tabiatında var. İnsanın ruhunda var, insanın fıtratında var. Ve bu doğuşla beraber geliyor bize. Bunu yeryüzünde insanlar, evrimcilerin dediği gibi insanlar korktu, bunu üretti, icat etti. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsaydı Harari gibi bir ateist bile Tanrı'dan bahsetme ihtiyacını hissetmezdi. Yoktur, neden bahsedeyim derdi. Ama o bile çünkü insanlarda bu duygu var ve insanlar bu duygunun peşinde yürümeye devam ediyorlar.
Evet.
Bizde kısas enbiya geleneğine baktığımız zaman ise biz oradan okuruz. Bir defa bakın, bu Avrupa paradigmasıydı, modern paradigmaydı, seküler evrimci bir paradigmaydı. Bir Müslüman öyle bakmaz. İslam inancıyla tarihe baktığımız zaman İslam inancı sadece bir İslam sadece bir akide inancını vaaz etmez. Aynı zamanda Kur'an'da ana kitabında vaaz ettiği gibi tarihe de bir bakma biçimi bize sunar. Tarihi nelerle anlatır? Mutlak aktör Allah'tır. Metafiziksel
anlamda. Tevhid inancıyla başlatır.
Tevhid inancıyla başlar ve peygamberler aktördür. Peygamberler baş aktördür. Tarihin yapıcılarıdır. Hicreti yönetenler onlardır. Allah'ın işte verdiği sayfeleri getiren, yeni bir düşünce ortaya koyan onlardır. Toplumu harekete geçiren onlardır.
Islah edenler onlardır.
Islah edenler onlardır. Hazret Adem'le başlıyoruz.
Tecdit de onların eliyle hocam.
Tabii,
şeriatlar getiriliyor, şeriatlar lağvediliyor.
Aynen öyle. Tarihin yapıcıları, ana aktörleri peygamberlerdir. Ve peygamberler, efendim kahramanlar, büyük kahramanlar, büyük adamlar aşile baktığınız zaman kibrinden geçilmiyor falan. Ondan sonra bizim böyle bir kahraman şeyimiz yok bakın. Kur'an-ı Kerim'e bakın, bakıyoruz değil mi?
Evet.
Peygamberlere bakıyoruz. Yani öyle zaten Allah
tanrıları
Hazreti
İbrahim,
reddediyor.
Hazreti Musa değil mi?
İlahları
Efendimiz,
reddediyor.
Evet.
Firavun'u reddediyor.
Evet.
Nemrut'u reddediyor değil mi?
Evet.
Peygamberler öyle çok dünyevi olarak büyük adamlar değil.
Evet.
Çok enteresan.
Evet.
Bir Hazreti Süleyman var. Onun dışında hepsi mütevazi insanlar. Hepsi insan.
Hatta ümmi olduğu Efendimiz'in ümmi olduğu belirtiliyor hocam.
Yani Hazreti Peygamber'i düşün. Sasani saraylarından gelmiyor. Efendim
Bizans'la alakası
Roma,
yok.
Bizans'ın mekteplerinden, o dönemin büyük okullarından.
Mezun
o dönemde
değil.
De okullar var.
Tabii.
Helenist kültür, Latinos diyoruz, Stoacılar diyoruz.
Evet.
bilmem değil mi? Eflatun diyoruz, o okullardan da gelmiyor. Yani bunlar insan. Çok mütevazi varlıklar. Hazreti Peygamber'i ziyarete
ahlaklarının
gelenler.
Ahlaklarının dışında hani Efendimizin el emin evet. sıfatı var ama onun dışında sıradan.
Dünyevi olarak.
Dünyevi olarak yani dünyada yaşıyor. Ticaret evet. yapıyor.
Ticaret yapıyor. Evleniyor.
Etrafıyla ilişkileri var. Evleniyor.
Yani böyle sarayı, efendim tahtı, omuzlarda taşınan neyi diyorlar ona? Taht mı? Onunla götürülüp getirilen insanlar evet. değil bunlar. Hakikaten yani Hazreti İbrahim'e de bak. Hazreti Adem, Hazreti Muhammed, Hazreti Yunus bunların hepsi o
hatta
medeniyet
içinden
bölgesinde.
İçinden çıktıkları topluma isyanla çıkıyorlar. Evet. İşte Hazreti İbrahim'in babası değil mi hocam?
Evet hani evet.
Bir putperest. Evet, hatta bir putperest. İşte o put yapıcılardan evet. birisi filan.
Hani tasavvufta evet. hiç olmak deniyor evet. ya. Bunlar dünyevi olarak hiçler.
Evet. Bak, o manada hiçler.
Yok. Evet. Büyük sermayeleri yok. Büyük merkez güç hükümdarlıkları yok.
Yok.
Bir hiçler. Ama bu hiçler, bu yokluklar içinde büyükler. Büyük olan ne? Sarayları, hükümdarlıkları, dünyalıkları değil. Bilgelikleri, ya, ahlakları,
hikmetleri.
Hikmetleri, insaniyetleri. Köle de efendim, hiçbir şeysi olmayan insan da, kadınlar da, değil mi? Hazreti Peygamber'le ilişki kuruyor, onun yanına gidiyor, serbest konuşuyor. Yani o mesela şeyi düşünün. O meşhur İslam'ın beş temel ilkesini vaaz eden hadisi düşünün.
Evet.
Birisi geldi diyor, çok yakışıklıydı. Hiç kimseye minnet etmeden direkt dedi ki, Muhammed, İslam nedir? Bana anlatır mısın?
Evet. İslam, şimdi, iman ve ihsan. Evet.
Şimdi bu duruş önemli. Cebrail olduğu söyleniyor. Evet. Ama Cebrail nasıl bir tutumla gidiyor? Düz bir insan. Ve o düz insan gidiyor bir peygamberin yanında. Peygamber onu muhatap alıyor, onu konuşuyor. Bakın. Veya işte birisi Medine'de geliyor, diyor ki ben diyor Muhammed'le görüşeceğim. Tanımıyor. Hazreti Peygamber orada sahabeleriyle beraber oturmuş. O sanıyor ki Muhammed işte gelmiş. Medine'de hükümdar. Medine'de hükümdar olmuş o dönemde. Ve bir sarayı var. Herkes etrafında hazır ol, bekliyor. Bilmem ne yapıyor. Yok, o insanlarla beraber fark edemiyor. Bunlar çok büyük şeyler yani hakikaten. Çok büyük değerler.
Evet.
O nedenle Avrupa'nın o tezi yerle bir eden görüşler bunlar. Hayır, insanlık eskiden de vardı. İlk insandan itibaren insanlık var. İlk toplum biçimlerinden itibaren Hazreti Adem bir insandır. Ahlakıyla büyüktür. Bilinciyle büyüktür. Ondan sonra hakperestliğiyle büyüktür. Vahyi getiren, hikmeti getiren bir şahsiyet olmakla büyüktür.
Zaten yani, peygamber olması, Allah'la irtibat halinde olması, Allah'a dikkate alarak yaşamasını da gerektiriyor hocam.
Evet.
Yani Kur'an da öyle diyor yani, isimleri öğrettik diyor yani Hazreti Adem'e.
Evet.
Ya bilmediğini de öğrettik diyor.
Bilmediğini de
dolayısıyla
öğrettik.
Böyle Allah'la irtibat kurmadan böyle bir kahramanlık, evet. tamamen dünyevi bir kahramanlık da söz konusu değil.
Söz yani. Konusu değil. Yani evet. hakikaten bizim zaman zaman, yani şimdi tanrılar meselesi çok konuşuluyor, mitoloji çok konuşuluyor, kahramanlar konuşuluyor, modern kahramanlar sürekli üretiliyor.
Evet.
Batman üretildi, ondan Süpermen üretildi, bilmem neler üretiliyor. Bazen biz de bunlardan etkilenerek diyoruz ki biz de kendi kahramanlarımızı üretelim. Kahramanlarımızı üretelim ama bakın Avrupa'nın kahramanlarında ne var? Süpermen uçuyor. Kimsenin yapmadığı bir şey. Batman ne? Vuruyor, kırıyor, öldürmede herkesten üstün.
Ve karşılığı da yok hocam.
Ya bunlar ahlakıyla mı öne çıkan adamlar? Bilgeliğiyle mi öne çıkan
çizgi
insan?
Roman kahramanları biliyorsunuz yani ilk şeyleri.
Üretilen imgelere
tabii,
bak.
Tabii çizilen önce.
Ama peygamberlere bakın yani sözüyle, tavrıyla büyüklük var yani. Yani. Kahramanlık budur aslında, illa kahraman diyeceksek. Ve insan olmak hepsinden değerli bir şey. Biz insan olmak için varız. Zaten Allah
yani
ruhundan
insan
bize...
üstü, tabiat üstü güçler atfedilerek de bir kahraman oluşturma algısı var hocam.
E tabii bu var. Yani mesela...
Yani işte vuruyor, kırıyor, dağları kaldırıyor.
Tabii.
İşte tam o sizin, o tanrı insan
tabii.
modeli aslında bu. O tavsiye
elbette,
ediliyor hocam.
Aynen. Greklerin mitolojilerinde evet. okun. İşte Aşil nasıl bir şeydir? Geliyor bir adam bütün bir şeyi yok ediyor.
Evet.
Aslında barbar bir adam. Geliyorsun evet. Truva'ya. Müdahale ediyorsun, yakıp yıkıyorsun. Ondan sonra adamları yok ediyorsun. Onlar hepsini
kahraman
el
olarak
koyup gidiyorsun.
Anılıyorsun.
Ve bu adam Aşil kahraman. Türkiye'de çocukların ismine Aşil koyanlar var.
Evet.
Düşünün. Veya Süpermen baktığınız zaman iyilik yapıyor falan. Ama neyle iyilik yapıyor? Daha fazla öldürerek. Daha büyük bir kılıç sahibi olarak. Peygamberler öyle değil yani. Büyük, bizde hakikaten büyük insan dediğimiz
zaman. Bir de şöyle
zaman,
hocam, yine o kahramanlık insan, hikayelerinde insanlık da yok. Bu Amerikan kahraman öyküleri, işte Marvel diye bir şirket yapıyor ya hocam sinemalarda. Bizim gençler, evet, çocuklar koşa koşa gidiyor yani bunlara ne
tabii,
yazık ki.
Tabii.
Farkındaysanız Amerika kurtuluyor, dünyanın birçok yeri harap olabiliyor. Yani sadece kendi insanları, kendi milletleri, kendi vatanlarıyla ilgili de böyle bir algı oluşturuluyor.
Kesinlikle.
Bizden sonrası tufan, bizden sonrakilerin canı cehenneme algısı da var hocam. Bir insanlık da yok dediğiniz
kesinlikle
gibi yani. Böyle bir tabiatı, dünyayı, diğer insanları düşünen bir anlayış da yok.
Ya bak, bizim mesela diyelim ki efsanelerimizle, menkıbelerimizle üretilen tırnak içinde...
Evet.
Bize özgü kahramanlar dediğimiz zaman Battal Gazi veya Sarı Saltuk'a bakıyoruz. Sarı Saltuk bir derviş, mücahit. Mücahit derviş.
Evet.
Kılıcı tahta kılıç. Ejderhayı öldürürken boğuşuyor. Bir yerde tıkanıyor. Sonunda Hızır'a ihtiyaç duyuyor.
Evet.
Yani Allah'ın...
Yetmiyor yani.
Desteği. Senin kılıcın yetmez.
Yetmez.
Yani, tamam mı?
Evet.
Allah vardır. O mutlak irade sahibi olan odur. Dolayısıyla bütün güç... Senden gelmez. Bunu düşün, bunu fark et.
Mütevazılık elbisesini giyiyor hemen.
Evet,
hocam.
Yani bu, evet, önemli bir şey. Bir de bu insanlar Battal Gazi'de de öyle, Sarı Saltuk'ta da öyle, ejderhayı öldürdüğü zaman zenginliğe el koymaz, zenginliği almaz. Bunu Allah için yaptım der, o kötülüğü yok etmek için yaptım der. Ejderha bizim tasavvuf kültüründe büyük kötülük demek yani.
Evet.
O büyük kötülüğü yok ettim. Toplum normal hayatına devam ediyor ve bu kötülüğü yok etme kudreti de benden gelmiyor. Allah'ın bana uzanan elinden kaynaklandı.
Onun inayetiyle.
Bakın.
Evet.
Orada mesaj yine çok çok önemli.
Ya.
Ama bugün modern dönemde Avrupa bir yandan diyor ki efendim tanrılar ve kahramanlar çağı bitti. Öte yandan yeniden, şimdi yeni kahramanları bilmiyorum ben. Bir ara Süpermen vardı, Batman vardı. Batman mıydı?
Evet.
Onlar vardı.
Batman.
Şimdi yenileri üretiliyor.
Üretiliyor.
Ama buna rağmen, insan demelerine rağmen ikiyüzlük yapıp bu tamamen güce dayanan, çıplak güce dayanan kahraman tiplemeleri üretmeye devam ediyorlar.
Evet.
İlerlemeci tarih anlayışı bütün bu bahsettiğimiz şeylerden dolayı aslında çürümüş bir tarih yaklaşımı. Fakat buna rağmen Avrupalılar bundan kopamıyorlar, devam ediyorlar. Çünkü bunun kökeninde bir Hristiyanlık var. Fiorali Jakim ilk defa bu üçlü tasnifi üretmiş. Oğul, baba, kutsal ruh.
Evet.
Baba, oğul, kutsal ruh üçlemesi, tesliğ inancı. Bu tesliğ inancından ilham alarak bu üçlü sistemi geliştiriyorlar. Ama ilerlemeci bir konsept içine yerleştiriyorlar. Ve sonuçta efendim din gitti, büyü gitti, ruhaniyet gitti, artık maddiyat var.
İşte teoloji gitti, metafizik
var.
Gitti.
Evet. Bu da realite bir de bir yalan.
Ama hocam, çünkü aynı insan o ihtiyaçları gidermek için de yeni dinler, New Age denilen dinler üretiyor,
evet,
bir taraftan da.
Evet, bunları üretiyorlar.
Yani bu manada onu da ilerlemeci anlayışla yeni dinler üretiliyor bir taraftan.
Yeni dinler üretiyorlar ama bizim... Bu evrimci yaklaşıma dikkat çekmemizin nedeni şudur. Bunlar sürekli İslam'a saldırırken bu yöntemi kullanıyorlar. Bu evrimci yöntemi.
Siz geride kaldınız.
Evet, siz geride kaldınız. Din geride kaldı. Din o mitolojik şeylerle beraber devam ediyor. İşte kısalar da mitolojidir. Artık bilim var. Artık akıl var. İnsan ilerlemiş. Bugün farklı bir çağdayız. Böyle tanrılar, kahramanlar çağını bırakın. Gibi bir bakış açısı var.
Evet.
Biz dediğimiz gibi yani Kur'an'da baştan beri peygamberler birer insan olarak vardır. Güçleri de dünyevi bilim düzeyiyle ilgili değil. Onların kudretleri manevidir. Normatif dediğimiz değerlerle ilgilidir. Bugün de insanları kurtaracak budur yine yani. Efendim atomu üret, nükleer füzeyi üret, ne üretirsen üret. Daha güçlü olabilirsin ama insanı felaha erdiremezsin. Felah farklı bir şey.
Evet.
Yani insanlara efendim huzur verecek bir şey getiremezsin. İnsanlara daha adil bir hayat getiremezsin. İnsanların daha az ruhsal problemler yaşadığı bir toplum düzeni kuramazsın bunlarla. Amerika kursun.
Onun da öyle olmadığında
Rusya
görüyoruz
kursun,
hocam.
Rusya kursun, Çin kursun.
Türkiye'de geçen yıl 56 milyon kutu antidepresan satılmış.
Öyle.
Yani doğrudur. Çok zenginiz.
Evet.
Hani refaha erdik.
Evet.
Arabalar, evler,
evet.
İhtiyaçlar karşılanıyor
evet.
bir şekilde ama huzursuz yani toplum.
Tabii.
Ki biz böyleysek kısmen onlara göre daha geleneksel bir toplumuz.
Tabii.
Acaba Batı'da o
çok, daha
çok zengin o İskandinav ülkelerinde, Amerika'da bu işler nasıl oluyor acaba?
Evet.
Bizzat
Evet.
kendileri işte Kaliforniya sendromu diye kendi psikologları teori
Evet.
ürettiler yani. Bu Kaliforniya her şeyin olduğu yer, dünyevi bütün zevklerin, hazların tadıldığı yer. Ama huzursuzluk, mutsuzluk da en tepede, pik yapmış durumda. Kendi adlarını kendileri de koyuyorlar. Bir şey de getirmiyor dediğiniz
Evet.
gibi. Hocam ben bir şunu sormak istiyorum. Şimdi bu ilerlemeci tarih anlayışında işte Comte'da da bunu görüyoruz. İşte pozitivizme getiriyor. İşte Vico insanlar çağı deniyor. Hani bu insan tipi, oradaki insan tipolojisi ya da toplum, yani fert ya da toplum olarak bakarsak ya da devlet anlayışı, ekolojik anlayışlar, insan hakları anlayışı, her neyse, bu en nihayetinde Batı tecrübesiyle gelinmiş noktayı işaret ediyor değil mi? Genel bir insanlık tecrübesi değil bu yani.
Tabii.
Bunun üzerinden de bir tarih yazıcılığı var değil mi?
Kesinlikle, yani Avrupa'nın.
Yani bu aynı zamanda kullanılan bir şey. Yani biz bir prototip ürettik. Ya bu insan haklarına saygılı, işte bu barış yanlısı, savaş karşıtı, hayvan haklarına saygılı, bak işte doğayı koruyoruz, ekolojiye saygılıyız filan deyip bundan da bir prototip üretiliyor ve aslında bu siyasete de alet ediliyor. Hani bir takım işte Paris İklim Anlaşması var, bizimkiler de hani girdiler ettiler filan, diyor ki biz böyle bir kıstas oluşturduk, buna da dahil olmak zorundasınız, hani biz sizden öndeyiz, bakın ekolojiyi de koruyacağız, İklim değişikliklerini de dert ediniyoruz, işte şunu da dert ediniyoruz filan. Aslında sadece bir tasnif çalışma meselesi değil yani. Bunun üzerinden sanki dünya şekillendirilmeye çalışılıyor. Yani en iyisi biziz, siz de buna uyun demek bu yani.
Tabii, yani aslında Avrupa modern dönemde bir medeniyet olarak gelişti. Ama bu medeniyeti kendi bölgesiyle ilgili, kendi tarihiyle ilgili olarak görmekle yetinmiyor. Bunun bütün bir insanlık için doğru olduğunu iddiasına bulunuyor. Ve diğer toplumların da buna uymasını istiyor. Problem bu. Bu senin yaşadığın bir evrimsel süreç olabilir. Ama biz insan olmayı, insan hakları meselesini kendi tarihimizde, inancımızda, medeniyetimizde, İslam medeniyeti olarak biz çok önce yaşadık. Hazreti Peygamber veda hutbesinde bütün insanlığa hitap ediyor.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de akitlerinize bağlı kalın der.
Evet.
Akitleşmeden, yani anlaşmadan bahseder.
Evfu bil
Hazreti uhud. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gittiği zaman, yeni bir toplum kurduğu zaman sözleşmeyle kuruyor o toplumu. Dolayısıyla Kant ebedi barış sözleşme teorisini ileri sürdü 19. yüzyılın başında. Efendim 18. yüzyılın
ya
sonunda.
Ya da 11. yüzyılda, 12. yüzyıldaki Magna Carta
evet,
değil yani ilk insan hakları.
Ama bizim
insan
medeniyetimiz bakın çok daha önce bunları ortaya koymuş. O nedenle kalkıp bize siz işte efendim daha kahramanlar çağındasınız veya tanrılar çağındasınız, büyü çağındasınız, geri çağdasınız, din çağındasınız. Biz bilim çağında ulaşmışız. Size düşen de gelip bize uymaktır demeleri çok büyük bir kibirdir, çok büyük bir hegemonya anlayışıdır. Buna biz hiçbir zaman onay veremeyiz. Bunu biz doğru kabul edemeyiz. O kendi içinde bir medeniyet bölgesi. Biz de kendi içimizde bir medeniyet bölgesiyiz. Bazı uydu, yani yakınlıklarımız var. Ortaklıklarımız var. Ama hepsini biz en iyisine ulaştık. İnsanlar çağına geldik. Siz hala geri bir çağdasınız. Gelin bize uyun deme hakları yok.
Hocam Gazze
bakın,
olayında ortaya çıkmadı mı bu
bunu
ikircikli
diyorlar.
Yapı?
Bakın mesela bu eşcinsellik meselesinde
evet.
Hani toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında sanki bütün insanlık için geçerliymiş gibi herkese dayatmaya çalışıyorlar.
Evet.
Hayır. biz ahlak olarak, maneviyat olarak, ruh olarak, inanç olarak çok farklı bir medeniyetiz.
Ya.
Avrupa medeniyetiyle aynı değiliz. Biz İslam medeniyetiyiz. Bu açılardan biz özerkiz, özgünüz. Bakın biz tarihimizde insanla başlatmışız.
Ya.
Peygamberlerle başlatmışız. Biz adaletle başlatmışız. Köleyle efendiyi aynı safta tutmuşuz.
Ya. Köleyi ordu komutanı
biz
yap.
Biz toplumu anlaşmalarla kurmuşuz. Ya. Sözleşmelerle ya. Kurmuşuz. İşte biliyorsun Hamidullah İslam Anayasası devrimi.
Evet.
Anayasa şu bu önemli değil ama sözleşme var.
Evet.
Sözleşmeye dayalı kurulması önemli. Hazreti Muhammed kılıçla Medine'yi kurmadı. Medine'yi sözleşmeyle kurdu. İslam toplumunun başlangıcı kılıçla değil sözleşmeyle de.
Evet.
Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Avrupalıların, Batılıların bunu görmesi lazım. Bizim de kendimizi böyle algılamamız gerekiyor.
Hocam son yaşadığımız olaylar.
Evet.
Yani şu yıllarca bize Holokost dediler, değil mi?
Evet.
Hani Yahudileri masum gösterdiler. Hollywood bununla ilgili çalıştı. Onları masum gösteren, mağdur
Evet.
gösteren filmler çekildi. Bugün Gazze'ye karşı işte o ilerlemeci tarih anlayışıyla insan hakları kısmında da en ileride olduklarını iddia edenlerin bugün Gazze'de nasıl böyle üç maymun oynadıklarını
Çok doğru.
görüyoruz.
Yani Gazze'deki insanlar insan değildir dedi.
Ya,
Siyonistler.
ya.
O insan değildir diyenlere efendim batıdaki iktidarlar İrlanda hariç, efendim İspanya hariç, birkaç ülkenin lideri hariç,
Evet.
diğerlerin hepsi o düşünceyi benimsedi. Demek ki bizi hala bunlar insan aşamasında görmüyorlar. Bizi hala geçmiş karanlık döneminin ilkel toplumun devamcıları
Ya.
olarak görüyorlar.
Evet.
Onlar gibi olmadıkça.
Ya.
Ama şunu da görmemiz lazım. Bunların egemenleri böyle olmasına rağmen bu toplumlarda medeni olan, vicdan sahibi olan, Allah'ın insana yüklediği o fıtrat üzerinde yaşayan, Kur'an-ı Kerim'de siz onlar içinde kendinize yakında olanları da bulabilirsiniz dediği insanlar da var.
Evet, onlar da zaten
Onlar da
isyan
güzel.
halindeler şimdi.
Onlar da isyan halindeler. Onlara tepkilerini ortaya koyuyorlar. Böyle devlet başkanlarının da işte mesela geçen İrlanda meclisinde birisi bir siyasetçi yani üst düzeyde adını hatırlayamıyorum. Ağladı yani konuşurken.
Ya.
Orada bebeklerin dedi ateş içinde boğulduğunu görmek dedi. Çok korkunç bir şey. Adam bunu anlatırken ağladı. İşte onlar insan. Onlar Allah'ın fıtratı üzerine hayatını sürdüren insanlar, medeni insanlar. Ama bize bu evrimci düşünceyi dayatarak hareket edenler bunlar tamamen bu egemen emperyalist anlayışla dopdolu olan,
Evet.
Batı'yı daha çok bir hegemonya olarak üreten, sömüren, emperyalist davranan, tahakküm eden bu siyaseti benimseyenler.
Evet.
Ve Siyonizm de bunun parçası zaten.
Doğru.
Siyonizm de bu siyasetin ürettiği bir şey.
Bir şey.
Avrupa'dan üretildi Siyonizm yani.
Doğru.
Orta Doğu'da çıkmadı. Yahudiler yüzyıllarca beraber yaşadık. Osmanlı'da Siyonizm çıkmadı. Orta Doğu'da Siyonizm çıkmadı. Niye Avrupa'da Siyonizm çıktı? Değil mi?
Evet.
Bunun üzerine düşünmek,
düşünmek lazım.
Tesadüfi değil bu yani.
Doğru, doğru. Hocam çok teşekkürler. Kıymetli dostlarımız, bugün evrimci, ilerlemeci tarih anlayışıyla Batı'da üretilen tarihi zamanlara, bölümlere ayırma anlayışını konuştuk. Bu zaman zaman İslam'a da giydirilmeye çalışılan bir tasnifleme çalışması diyelim. Bunu hocamızla değerlendirdik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.